kitaplardan.
Merhaba sevgili dinleyenler, Eski Kitaplardan programına hoş geldiniz. Yeni bir bölümde sizlerleyiz. Bugün de bizim kültür mirasımızın önemli eserlerinden birini ve önemli yazar ve şairlerinden birini konuşacağız. Sevgili dinleyenler, eski kitaplarımızdan söz ederken zaman zaman Arapça ve Farsça eserlerden de söz ettik şimdiye dek. Hatta İslamiyet sonrası kültür hayatımızda ilk başlarda İslam dünyasının edebi ve fikri eserleri daha ziyade Arapça ve Farsça olarak kaleme alındığından bunlara öncelik verdik geçmiş programlarımızda. Çünkü bunlar bizim Türkçe ile gelişen kültürümüzün de temel taşlarını oluşturuyorlardı. Mevlana gibi temsilciler aslında bizim kültür mirasımızın da birer temsilcisiydiler. O yüzden Arapça, Farsça eserler üzerinde de durduk zaman zaman. Ve zamanla tabii Türkçe Anadolu'da bir edebi dil olarak gücünü artırıp bağımsızlığını kazandıktan sonra daha ziyade Türkçe eserlerle karşılaşır olduk. Yunus Emre bu zincirin ilk halkasıydı. 13. asır miladi, Hicri 7. asır Yunus Emre Anadolu'da güçlü bir başlangıç yaptırmıştı Türkçe'ye. Ve 14. yüzyıldan itibaren daha da güçlü temsilcilere sahip olmuştur Türkçe edebiyat. 14. ve 15. yüzyılları Anadolu ve Rumeli coğrafyasında Türkçe edebiyatın kuruluş dönemi olarak kabul eder edebiyat otoriteleri. Biz de bu kuruluş dönemi ile ilgili olarak bazı temsilcilerden söz etmeyi gerekli gördük. O temsilcilerin eserlerinden bahsetmeyi önemli bulduk ve bugün sizlere bu temsilcilerden birini tanıtmaya çalışacağız. Ahmedi Dahi'den söz ediyoruz. Ahmedi Dahi miladi olarak 15. yüzyılın ilk yarısında vefat etmiş bir şair. Hicri 824, miladi 1421. vefat tarihi. Onun külliyatından söz etmeye çalışacağız bugünkü programda. Özellikle Ahmedi Dahi'nin şiirinden, divanından söz edeceğiz ama diğer eserlerine de değineceğiz. Ahmedi Dahi Türk edebiyatında nazım ve nesir türünde çeşitli eserler veren fakat daha çok Çengname adlı manzum eseriyle tanınan bir şairdir. Fakat son zamanlarda yapılan araştırmalarla divanının yeni şiirleri de tespit edildiğinden divanı ön plana çıkmaktadır. Ve divan edebiyatının gelişmesinde, oluşmasında Ahmedi Dahi'nin önemi daha da iyi anlaşılmıştır bu yeni bulgularla. Ahmedi Dahi'nin babasının adı İbrahim, dedesinin adı Mehmet olarak kaynaklarda kaydedilmiş. Adını ve mahlasını şiirde birlikte kullanmakta genellikle Ahmedi Dahi. Onun Germiyanlı olduğu kaynaklarda belirtilmektedir. Germiyanoğlu beyliği döneminde yaşamıştır ve Osmanlı'nın kuruluş dönemini de görmüştür. Ama daha ziyade Germiyanlı hanedanında himaye görmüş, onların çevresinde bulunmuştur. Tezkire yazarları Sehi ve Latifi, Ahmedi Dahi'nin Germiyanoğlu Emir Süleyman döneminin şairlerinden olduğunu söylerler. Diğer tezkireciler Hasan Çelebi ve Mehmet Süreyya tabii son dönem araştırmacılarından, Osmanlı'nın son döneminin araştırmacılarından, onu 1. Murat dönemi şairlerinden sayarlar. Dolayısıyla hem Osmanlı dönemini hem beylikler dönemini ilgilendiren bir şairle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. üretken bir şair ve yazardır. Velut bir şairdir, Ahmet Edai. Onun eserlerinden anladığımız 1. Murat, Germiyan Bey'i 2. Yakup, Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Emir Süleyman ve 2. Murat devirlerini yaşadığı söylenebilir. Uzun bir ömür sürdüğü sanılmaktadır. Tezkire yazarları Ali ve Sehi'nin kaydettiklerine göre dahi Germiyan'da bir süre kadılık da yapmıştır. Din ilimleriyle meşgul olmuş, dini ilimlerde eğitim almış ve bunun sonucunda da kadılık makamına da ulaşmıştır. Germiyan Bey Süleyman Şah'ın kızı ile Yıldırım Beyazıt'ın evlenmesi münasebetiyle Kütahya'nın çeyiz olarak Yıldırım Bayezid'e verildiği yıllarda Ahmet Dahi'nin bu şehirde Kütahya şehrinde kadılık yaptığı tahmin edilmektedir. Süleyman Şah'ın 1387 yılında vefatından sonra yerine geçen 2. Yakup Ahmet Dahi'yi himaye eden devlet adamlarından biridir. 2. Yakup'un Yıldırım Bayezid tarafından mağlup edilmesi ve Germiyan topraklarının, ki Germiyan toprakları Aydın bölgesini, Aydın ili çevresini kapsamaktadır. Saruhan, Menteşe diye anılan yerleri kapsar. Bu bölgelerin Osmanlı ülkesine katılması sonucu Ahmet Dahi de muhtemelen Kütahya'da tanıştığı Emir Süleyman'ın yanına gitmiştir. Yıldırım Bayezid'in oğlu. Divanındaki Bergama ve Mihaliç'le ilgili sanatkârane yazılmış iki şiirinden onun 1390-1402 yılları arasında Emir Süleyman'ın yanında bulunduğu tahmini çıkarılmaktadır. Timur ile Yıldırım Bayezid arasında gerçekleşen Ankara Savaşı'nda Ahmet Dahi'nin hangi konumda olduğu, nerede bulunduğu konusunda ise kaynaklarda bir bilgi yoktur. Son derece cömert olan ve sanatkarları himayesi altına alan Emir Süleyman'ın çevresinde toplanan Ahmet Dahi, Ahmedi, Şeyhi ve Hamza gibi şairler ona şiirler sunmuşlardır. Ahmet Dahi de 1406 yılında Çengname adlı meşhur mesnevisini Emir Süleyman'a sunmuştur. Onun adına kalem almıştır. Divanında da Emir Süleyman adına yazılmış şiirleri vardır. Emir Süleyman'ın 1410 yılında öldürülmesi üzerine Ahmet Dahi'nin Osmanlı Sultanı Çelebi Mehmed'in himayesine girdiği, onun tahta çıkışıyla ilgili olarak da kaside yazdığı görülmektedir ve bu kasideden onun Osmanlı padişahı tarafından himaye edildiğini, ilgi gördüğünü anlıyoruz. Bu sırada düzenlediği Farsça divanını Vezir-i Azam Osmancıklı Halil Paşa'ya sunmuş Ahmet Dahi. Dolayısıyla onun Türkçe divanının yanında Farsça divanının da olduğunu belirtmek gerekir. Buna rağmen onun şiirlerinde büyüklerden ilgi görmediğine dair bazı ibareler vardır. Demek ki o kargaşa dönemi, fetret dönemi diye anılan Ankara Savaşı'ndan sonra yaşanılan dönemde beyliklerin de zayıflamasıyla, Osmanlı Devleti'nin de bir fetret dönemine girmesiyle sanatçılar, şairler himayesiz kalmışlar bir süre. Bunu onun şiirlerinden böyle anlamak gerekir. Fakat sonunda Mehmet Çelebi tarafından korunmuş, hatta Çelebi Mehmed'in oğlu Murat'a hocalık yapmak üzere sarayda da görevlendirilmiştir Ahmet Dahi. Bu münasebetle bir sözlük yazmış Ahmet Dahi. Arapça Farsça sözlüktür bu. Arapçadan Farsçaya Ukudul Cevahir, İnci Gerdanlıklar adıyla çevirebileceğimiz bir sözlük. Bu Şehzade Murad'ın dil öğrenimi için yazılmış bir eserdir. Çelebi Mehmed'in 1421'de vefatından sonra 2. Murad'ın himayesine giren Ahmet Dahi bu devrede de Tezkiretül Evliya adlı eserini kaleme almıştır. Bu Tezkiretül Evliya onun son eseri olarak tahmin edilmektedir. Şeyh Attar'ın Tezkiretül Evliya adlı eserinin bir benzeriyle karşı karşıya olmalıyız bu eserle. Zira daha sonraki tarihlerde onun başka bir eser yazdığına dair bilgi elimizde yoktur. Bu yüzden bu eserin Tezkiretül Evliya'nın onun son eser olduğunu söyleyebiliriz. Müzik. ölüm tarihi hakkında yukarıda verdiğimiz tarih aslında net bir tarih değil, tahminler üzerine verilmiş bir tarihtir. Bursa'da onun adına bir cami, bir mahalle, bir de hamam olduğu görülmektedir. Caminin yanındaki Dâi Dede adlı bir şahsa ait mezarın ona ait olduğu söylenmektedir. Bu da kesin bir bilgi değildir. Ahmet-i Dâi'nin eserlerinden söz edecek olursak kısaca, onun mensur ve manzum eserleri epey bir yekün tutmaktadır. Bir külliyat içerisinde toplanmıştır nüshalar. Fakat bu eserlerin düzenli bir sıralaması, tasnifi konularına veya tarihe göre bir tasnifi yapılmamıştır. Ahmet-i Dâi çoğu tercüme olan 8 mensur eser, 6 manzum eser kaleme almıştır. Toplamda 14 eseri görülmektedir. Bunlar arasında tasavvufi bir mesnevi, biraz önce bahsettiğimiz Evliya Tezkiresi, Tezkiretül Evliya, yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarına ve menkıbelerine dair bilgiler içeren bir kitap, bir rüya tabiri kitabı, fıkıh ve tefsir alanında bazı risaleler, inşa yani mektup örnekleri, tıp, astronomi gibi alanlarda yazılmış risaleler, lügat kitabı, sözlük yani ve hadisle ilgili bir kitap görülmektedir. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda onun çok çeşitli alanlarda eser verdiğini söylemek mümkündür. Bunların birçoğunun tercüme olduğunu söylemiştik. Mesela Ebu'l-Leys Semerkandî'nin tefsirini Anadolu'da ilk defa tercüme etmiştir ve bu ilk Kur'an tefsiri olarak da Türkçe'de yazılmış, Anadolu'da yazılmış ilk Kur'an tefsiri olarak da kabul edilmiştir. Dil özellikleri bakımından da aslında Türk dilinin tarihi açısından önemli bir eserdir. Ayrıca akaidle ilgili, inanç prensipleri ile ilgili yazdığı, daha doğrusu Arapçadan çevirdiği bir Miftahül Cennet adlı eseri vardır. Tabirle ilgili, rüya tabiriyle ilgili bir eseri vardır. Aslında bu da tercüme sayılabilecek bir eserdir. Nasiruddin Tusi'nin takvimle ilgili bir eserini yine Türkçe'ye kazandırmıştır. Tabii bu dönem aslında Türk dili açısından tercümeler dönemi adlandırılsa yeridir. Çünkü bu dönemde özellikle 1. Murat Arapça ve Farsça eserlerin Türkçe'ye kazandırılmasını teşvik etmiş ve böylece Türkçe edebiyat açısından bir gelişim süreci başlatılmıştır. Yine Tezkiretül Evliya da aslında temeli Şeyh Feriduddin Attar'ın Tezkiretül Evliya adlı eserine dayanmaktadır. 2. Murat döneminde bu da tercüme edilmiştir. Tıpla ilgili gene bir eseri vardır. Bu da büyük ölçüde tercüme temelli bir eserdir. Gene tefsirle ilgili başka bir eseri, tasavvufi bir bakış açısıyla yapılmış bir Vesiletül Muluk adlı bir tefsiri vardır. Bunun dışında Farsça divanı önemli bir eserdir. Bir şair olarak Ahmet-i Dâi'nin Farsça'ya hakimiyetini de göstermesi bakımından önemli bir eserdir. 1413 yılında bir nüshası tamamlanmıştır ve Vezir-i Azam Halil Bey'e sunulmuştur bu eser. Ve tek nüshası Bursa'da Yazma Eserler Kütüphanesi'nde Orhan Gazi bölümünde muhafaza edilmektedir. Ve bu Farsça divan meşhur edebiyat araştırmacısı Ali Nihat Tarlan tarafından hazırlanarak neşredilmiştir. Daha önce bahsettiğimiz Arapça ve Farsça sözlük Ukudül Cevahir, Camasname adlı bir eser, gene Nasiruddin Tusi'den, meşhur filozof yazar Nasiruddin Tusi'den tercüme edilmiş bir eserdir. Bir peygamberler menkıbesi sayılabilecek mitolojik unsurlar barındıran bir eserdir. Bugün asıl bizim konumuz olan Türkçe divan ise Ahmet-i Dâi'nin Türk edebiyatının, divan edebiyatının başlangıç dönemindeki katkısını göstermesi bakımından önemli bir kaynaktır. Ayrıca Türk dilinin gelişim sürecini bize yansıtması açısından da çok daha kapsamlı incelemelere tabi tutulması gereken bir eser olarak karşımızda durmaktadır. Türkçe divan bir külliyat içerisinde yer almaktadır. Divanda 5 kaside ve 199 gazel bulunmaktadır. çeşitli devlet büyüklerine yazılmış kasideler vardır. Bu kasideler içerisinde gene Kahire'de son zamanlarda bulunan bir Türkçe divan nüshası da Ahmedi Dahi'ye ait olduğu kesinlik kazanmıştır. Ve bununla da Ahmedi Dahi'nin şiirlerinin durumu daha da netlik kazanmıştır. Ayrıca başka eserler gene onun pentname türünde yani öğüt kitabı tarzında yazdığı başka eserleri de bu külliyat içerisinde yer almaktadır. Ahmedi Dahi'yi meşhur eden Çengname adlı eser ise gene bu külliyat içerisinde yazılmış. Bu eser Cengname diye önce tespit edilmiş. Sanki bir savaştan bahseden bir esermiş gibi. Ama daha sonra bunun Cengname değil, Çengname olduğu anlaşılmıştır. Ve bu konuda araştırmacıların tartışmaları uzun süre devam etmiş. Fakat daha sonra bunun bir Çengname adlı eser olduğu, Çeng kelimesinin de musiki de meşhur bir sazın adı olduğu ortaya konulmuştur ve bu eserinde şu ana kadar tespit edilen 3 nüshası vardır. Bu nüshalar üzerine yeterli bir çalışma yapılmamıştır şimdiye kadar. Bizim bilgilerimizde edebiyat araştırmacılarının yazdıklarından ibarettir. Ne yazık ki bu eserin neşrinin yapılması önem taşımaktadır. Bu eserin sadece bir tıpkı basımı mevcuttur. Ahmedi Dahi'nin edebi yönüne değinecek olursak, Germiyan ve Osmanlı saraylarının 14. asrın sonları ile 15. asrın ilk yarısında yetiştirdiği Ahmedi Dahi, nazım ve nesirlerinde kullandığı dille arzu başarılı bir biçimde tatbik etmesiyle, kafiye ve rediflerdeki ustalığı ile dönemin önde gelen şairleri arasındadır ve Türkçe şiirin geleceğe dönük olarak bir ümit kaynağı, başlangıç noktası olarak nitelenebilir Ahmedi Dahi. Onun hüzünlü, arayış içerisindeki ruhi yapısı şiirlerine yansımış. Fakat bu yansıyış daha ziyade Sehl-i Mümteni denilen eskilerin, yani kolay söyleyiş ama tekrarlanması zor, taklidi zor ifadelerle dile getirilişi onun şiirdeki gücünü de ortaya koymaktadır. Lirik ve didaktik şiirlerinde de bu başarıyı göstermiştir Ahmedi Dahi. Tercümelerinde de aynı şekilde başarılıdır. Hem manzum hem mensur tercümelerinde Türkçeyi başarılı bir şekilde kullanmakta, Türkçenin zerafetini diyelim, inceliğini ortaya koyan örnekler vermiştir. Türkçeyi edebi dil açısından uygun bulmayan bazı şair ve yazarlara bir cevap niteliğindedir onun şiirleri. Aruzu içselleştirmiştir, başarıyla kullanmaktadır. Sufi bir şair olmamakla birlikte dini ve tasavvufi kavramlardan da başarıyla yararlanmıştır. Onun geniş bir birikime sahip olması, nesir alanında da başarılı bir yazar olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sevgili dinleyenler, tabii program hızla ilerledi. Programımızın sonuna doğru yaklaştık. Onun Türkçe divanından birkaç gazel paylaşarak programı bitirmeyi ve huzurunuzdan ayrılmayı murat ediyoruz. Bir gazel sizlere takdim edeceğim. Tabii dili o dönemi yansıtıyor ve aynı zamanda Arapça, Farsça bazı terkipler de barındırıyor. Sonraki dönemlere göre sade olsa da bugün için bazı kelimeler özellikle genç kuşak için zor anlaşılabilir niteliktedir. Ama buna rağmen ahengi bize zevk verecektir. Eya horşidi mehpeyker cemalün müşteri manzar, ne manzer manzeri tali, ne tali tali enver. Cemalinden cihan ruşen, dudağın gonceyi gülşen, ne gülşen gülşeni cennet, ne cennet cenneti Kevser. Yüzündür ayeti rahman, özündür mazhar-ı kudret, ne kudret kudreti sani, ne sani sani-i ekber. Süleyman sureti sende, Sikender sureti sende, Ne suret sureti Yusuf, ne Yusuf, Yusuf-ı server. Felek satrancını üttün, saadet mülkünü tuttun. Ne milket, milketi devlet, ne devlet, devleti Kayser. Kapında kulların bihat, veli kemter kulun Ahmet. Ne Ahmet, Ahmedi dahi, ne dahi, dahi çaker. Şükrane senin yoluna bin can ola bir gün. Kim hazretine ermeye imkan ola bir gün. Aşkın yoluna ok gibi can doğruluk eyler, ta kaşlarının yayına kurban ola bir gün. O zülfü perişan bana görsen neler eyler, demez bana kim gönlü perişan ola bir gün. Ayarı sürüp gönlüm evin halvet edindim, ta kim gele ol yar ana mihman ola bir gün. Ey bülbülü dil haste, melul olma kafeste, kim menzilin ol bağ-ı gülistan ola bir gün. Hem bağdı saba ire beşaret vere gülden, hem gonca dahi gül gibi handan ola bir gün. Hicran sonucu vasla dönüp şad ola dâi, bu gamdan anın derdine derman ola bir gün. Cihanda hiç kişi bigam değildir, meğer kim ol kişi Adem değildir. Ciğer gamzen bile mecruh olupdur, gönül hicrin bile hurrem değildir. Tamu ahım odundan bir dütündür, deniz gözüm yaşından nem değildir. Firakın zehrine tiryak-ı ekber, lebünden ayrı nesne em değildir. Gönül razın diyeydi cana korkar, diyesin ol dahi mahrem değildir. Cihan içinde hublar çok yaşasın, eğer bin aşık olsa gam değildir. Emir Sülman sıfat sultan bulunmaz, veli dâi gibi kul kem değildir. Sevgili dinleyenler, bugün de bir programın sonuna geldik. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Yeni bir programda buluşmak üzere, hoşça kalın.
Eski kitaplardan.